Ayrım 23. Tanışmak bir yana, Ahmat'ta herkes ölümle dost bile olmuştu. Artık hiç kimse ne ağlıyor ne de gülüyordu. Yeniçerilerin, topçuların ve gabyarların suratlarında sanki dayak yemişler gibi bir ifade vardı. Bu yüzden kimse korkmadı ve şaşırmadı. Görünüşe bakılırsa asıl şimdi ölümüne savaşmaları gerekiyordu. Kaptan Efendimiz çatışma ve manevra emirlerini Kırbaç Süleyman'a vermişti. Süleyman'ın emriyle Yeniçerilerden kalan 20 kadar tüfekçi, yaktıkları fitilleri sol kollarına dolayıp silahlarının yılan kavisinden geçirdikten sonra çarmıklardan direklere tırmandılar ve çanaklıklarda yerlerini aldılar. Hedeflerini bu yüksek yerden daha kolay vurabilirlerdi. Yangın tehlikesine karşı güverteler ıslatıldı. Zemine talaş döküldü. Topçuların çoğu öldüğü için ancak 9 top salya edilebildi. Süleyman Serdümen'e tam üstlerine gidiyoruz diye bağırdı. İyice yaklaşınca iskele alabanda etmeye hazır ol. Ahmat 3 ambarlı dev kalyona doğru seyrederken yelkenleri iyice doldurmak için rüzgar altı iskotaları lava edildi ve gemi daha da hızlandı. İki gemi arasında bir tüfek menzili kadar mesafe kaldığında Süleyman iskele alabanda diye bağırdı. Ardından sancak bataryasındaki 5 kolomborne ile 4 ejderdehan ateş kustu. Gülleler Venedik kalyonunun palasertelerine, lombarlarına ve direklerine çarpıp ağır hasar verdi. Toplar yeniden doldurulurken ne gariptir ki Venedikliler karşı ateş açmamışlardı. Doldurulan toplar yeniden ateşlendiğinde karşı taraftan bir tüfeğin patlaması bile işitilmedi. Sanki bu dev kalyonda kimse yoktu. Bu sırada direklerdeki tüfekçilerden biri bağırdı. Süleyman Reis, o gemide herkes yere yığılmış kalmış, vebadan ölmüşler. Bunun üzerine Kaptan Efendimiz Süleyman Reis'e, barut kuyruğunu hazırlat dedi. Ben ve birkaç kişi güverteye çıkacağız. Bu bir oyun olabilir. Eğer bize oyun oynayacak olurlarsa fitili ateşle ve Ahmat'ı havaya uçur. Venedik kalyonuna aborda etmeye böyle karar verdiler. Ustaca bir manevrayla kalyonla borda bordaya geldiklerinde gerçekten de güvertede yatan cesetler gördüler. Kaptanından miçosuna kadar 3 ambarlının bütün mürettebatı vebadan kırılmıştı. Her ne kadar görkemli ve pahalı olsa da böyle bir kalyonu ganimet almayı kimse istemezdi. Ayrıca el koysalar bile bu büyüklükte bir kalyonu yürütecek mürettebatları yoktu. Yapabilecekleri tek şey, düşman eline geçmemesi için bu gemiyi yakmaktı. Bu da kalyonun değeri olan 180 bin altından vazgeçmek demekti. Ambarından fıçılar dolusu neft taşıyıp kalyonun iyice kurumuş güvertesine döktüler. Birkaç fıçı dolusu nefti de ambar ağızlarından içeri akıttılar. Gemi ateşe verilmeye artık hazırdı. Süleyman alarga diye bağırdığında bir tüfekçi fitili yanan bir sırça humbarayı dev kalyonun güvertesine atar atmaz bu yanıcı sıvı parladı. Ahmat açılırken dev kalyonun güvertesinden yükselen kızıl alevler yelkenlere erişti. Bu 3 ambarlı kısa zamanda alevler içinde kaldı. Sarıp sarmalayarak her şeyi yok eden ateşin harıltısı ve çıtırtısı Ahmat'tan bile duyuluyordu. İçin için yanan serenler, turusaları kopunca güverteye düşer düşmez parçalanıyor ve ortalığa kıvılcımlar saçılıyordu. Bu kızıl bayram devam ederken, 3 ambarlının top güvertelerinden infilak sesleri işitildi. Belli ki fıçılar dolusu barut patlıyordu. Sonunda kalyon yan yattı ve lombarlardan içeri su aldığı için batmaya başladı. Çok geçmemişti ki denizin yüzeyi, kömürleşmiş tahta parçaları, yanık yelken bezleri, boş fıçılar ve daha nice döküntüyle kaplandı. Hem kurşunlu mahzen katibi Hamamcı Musa Efendi Tezakirül Mücrimin'de, hem de buhur mütevellisi Kılbaz Yakup Dede Hazretleri Menakıbül Mebain'de o tüyler ürpertici cezanın, Venedik 3 ambarlısı yanıp battıktan sonra Kaptan Efendimiz tarafından Süleyman'a verildiğini yazmışlardır. Süleyman Reis, Venedik kalyonunun batışını seyrettikten sonra seyir güvertesine çıkmak üzereyken, kılıksız biri Süleyman'ın koluna yapışmıştı. Ali Reis'ti bu. Yarı delirmiş gibiydi. Titrediğine göre sırtındaki keçe cepken onu serin havadan koruyamıyor olmalıydı. O sefil haliyle sırıtarak Süleyman Reis'e bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ama ağzında bir tek bir diş bile kalmadığı için meramını pek anlatamıyordu. Gözlerindeki alaycı ve küçümseyici pırıltılara bakılırsa, bir yardım yahut kayırma talep etmediği belliydi. Bir süre sonra Ali Reis'in kameradaki kitaplardan bahsettiğini anlayan Süleyman, bu zavallı adamın sözlerine kulak verdi. "Diyavolun kamerasındaki kitaplar çok ilgini çekti değil mi?" diyordu Ali Reis. "Ah, keşke hepsini okuyabilseydin. Ama dur, sen bilge olmak için değil, ölümsüz olmak için okuyanlardansın. Bunun için sadece bir kitap okuman yeterliydi aslında." Nefes nefese "hangi kitabı?" diye sordu Süleyman. Zaten bu soruyu bekleyen o fesat kumkuması, Süleyman'ın zihnine ve gönlüne bir fit soktu. Yasak kitabı. O anda bir hekim Süleyman'ın nabzını ölçseydi, 160 attığını hayretler içinde görebilirdi. Gerçekten de hayatı boyunca sayısız varta atlatan bu ızbandut gibi adamın heyecandan elleri titriyor, dişleri takır takır birbirine vuruyordu. Bir ara gözleri karardı ve fenalık geçirecek gibi oldu. Tayfanın önünde böyle alçaltıcı bir duruma düşmemek için derhal zabitler kamarasına seyirtti. Yatağına uzanıp heyecanının geçmesini beklemek niyetindeydi. Ama yüreği güm güm atıyor, kolları ve bacakları titriyordu. Heyecanlıydı çünkü hayatında ilk kez bir yasağı çiğneyecekti. Ahmet gece vakti Navarin'e doğru seyrederken kıç kasarada bir gölge peyda olmuştu. Epey iri bir gövdeydi bu. Kellesi kulağı yerinde, sağlıklı bir Ademoğlunun gölgesiydi. Adam o kadar iri ve kuvvetliydi ki tövbeler olsun, Allah'ın emri vaki olup da ahirete göçseydi, o güçlü bedenine yazık olurdu. Belki de o iri gölgenin sahibi de ölümsüzlüğü artık hak ettiğini düşünüyor olmalıydı ki, Kaptan Efendimizin kamerası önüne gelip kapıyı tıklattı. İçeriden ses gelmemişti. Kapıya tekrar vurdu. Bu halde birkaç dakika bekledi ve içeride kimsenin olmadığına kanaat getirince mandalı kaldırıp kapıyı açtı. Tavandaki muşamba fener her zamanki gibi yanıyordu. Karina'dan gelen gıcırtılar ve gün doğusundan esen rüzgarın uğultusu sayılmazsa ortalık sessiz denebilirdi. Gel gör ki nabzı 160 atan bu adamın varlığı gölgesinden bile siyahtı. Çünkü verdiği sözü çiğnemeye yemin etmişti. Üzülmek o durumda fuzuli olacağı için az sonra işleyeceği suçun tadını çıkarsa fena olmazdı. Elleri ancak her şeyi göze almış bir faninin titreyen elleri gibi yasak kitaba uzandı. Cildi eline alıp bir kokladı. Ardından besmele çekip kitabı açtı. Bu davranışı bir celladın baltasını kaldırmasına benziyordu. Kitaptan birkaç sayfa okuduktan sonra, yıllardır gülümsemeyen bu somurtuk adamın yüzüne neşeli bir ifade oturdu. Bu neşe bir sufinin huzurundan çok bir muhabbet tellalının keyfine benziyordu. Birkaç sayfa daha okuyunca gülmeye başladı. Fakat kameradaki aynanın yüzüne örtülmüş o kumaştaki delikten bakan kızıl gözü fark edemedi. Ansızın arkasında o kısık sesi işitti. "Bana bir söz vermiştin, hatırlıyor musun?" Kaptan Efendimiz kameradaydı. Fakat onun burada olması, yasak kitapta yazılanlardan daha fazla şaşırtıcı değildi. Paşa Hazretleri bu kez, "Ben insanların yeteneklerine değil sözlerine güvenirim," dedi. "Güvendim ve sana kameramı açtım. Oysa sen yasak olduğunu söylediğim bir şeye el atıyorsun." Efendimiz sedire uzandıktan sonra, "Bir çatışmayı kaybetseydin seni belki affederdim," dedi. "Ama şu anda işlediğin suça ihanet derler. Bunu asla hoş göremem." Paşa Hazretleri omzunu sedirdeki yastığa dayadı ve şunları söyledi. Bu gemide artık hiçbir değerin kalmadı. Bütün rütbe ve yetkilerini elinden alıyorum. Kıç kasaradaki rahatın da bitti. Hayır, baş kasarada da kalmayacaksın. Şu andan itibaren 13 yaşındaki sıradan bir aylakçı kadar bile değerin yok. Şimdi gideceğin yerde değerine uygun olacak. Elindeki çıngırağı çaldıktan az bir süre sonra kamaranın kapısı vuruldu. Ali Cengiz'le o iri adam yani kelle kapı önündeydiler. Kaptan Efendimiz bu sadık ve çıkarcı adamlara şunları emretti. Bu adama bir mum, bir de çakmak ve kav verin. Bir testi suyu da unutmayın. Bana ihanet eden bu kişiyi derhal ön ambara götürün ve veballıların yanına atın. Korkunç bir cezaya çarptırılan Süleyman Reis direnecek oldu ama kelle ondan daha güçlüydü. Sopasını şakağına indirir indirmez Süleyman sersemledi ve dizleri üzerine çöktü. Onu ambar ağzına kadar sürükleye sürükleye götürmek zorunda kaldıkları için ikide bir küfrü basıyorlardı. Kuşağına bir mum, çakmak ve kav soktuktan sonra eline su dolu bir testi verdiler. Derken merdivenden indirmek zahmetine katlanamadıkları için Süleyman'ı vebadan ölenlerin atıldığı ambardan içeri yallah ettiler. Az sonra ambar kapağını da kilitlemişlerdi. Şafak söktükten sonra sersemliği geçen Süleyman'ın kafası arı kovanı gibiydi. Testideki ılık sudan birkaç yudum içtikten sonra çakmağı ve kavı çıkarıp kendisine verilen mumu yaktı. Çevresi cesetlerden geçilmiyordu. Vebadan ölenlerin üstündeydi. Ancak nedense ortalıkta ceset kokusu yoktu. Elindeki mumu yaklaştırıp yanı başında yatan gemi katibinin yüzüne baktı. Alnında bir takım harfler var gibiydi. Vebalıların soluklarından hastalığı kapan ve daha dün ruhunu teslim eden İbrahim Bey'in de alnında aynı yazı vardı. Amat. Süleyman irkilip yerinden doğrulurken ayaklarının dibinde bir çocuk cesedi gördü. İsrafil'di bu. Bir eliyle borusunu sımsıkı tutuyordu. Aynı yazı onun da alnında görünüyordu. Derken İsrafil gözlerini açıverdi. Alacakaranlık vakti Amat'ta kulakları sağır eden bir boru sesi işitildi. Kuşçubaşı halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi'nin Ölü Gözlü Cuma Bey'den naklettiğine göre vaktiyle Kasımpaşa'daki Tersane-i Amire'nin Kurşunlu Mahzen denilen kısmında çalışan bir katip vardı. Hem amire hem de emrindeki tek hademe olan Kazım tarafından Hamamcı lakabı ve Musa adıyla bilinen bu katibin gençliğinde hoş sohbet ve nüktedan bir sima olduğu söylenirdi. Gel gör ki kantar kantar çividen fıçı fıçı don yağına, çuval çuval üstüpüden kangal kangal halata ve hatta pusuladan makaraya, lengerden yelkene kadar donanmadaki gemiler için gerekli olan malzemenin ve demirbaşın muhafaza edildiği Kurşunlu Mahzen denilen yerde katip olarak göreve başladıktan sonra gözündeki nur ile kalbindeki ateş sönmüştü. Bunun sebebi mahzen emini olan yaşlıca zatın onca levazımatı Hamamcı Musa Efendi'ye zimmetlemiş olmasıydı. En ufak çividen devasa kalyon sütunlarına kadar mahzendeki bütün mallardan sorumlu olduğunda Musa Efendi ağır başlı, ekşi suratlı biri oldu çıktı. Giren ve çıkan malzemeyi iki ayrı deftere kaydetmekten mahzendeki her malın sayısını bile öğrendi. Ama o koca serenleri, yüzlerce fıçı don yağı ve zifti, fanusları ve yelkenleri sadece zihninde değil, adeta sırtında da taşıyordu. Böylece daha gencecik yaşında beli eğrildi, omuzları çöktü ve kamburu çıkmaya yüz tuttu. Onca malın sorumluluğunu ona yükleyen Kurşunlu Mahzen Emini ise, bu mekanda çalışan tek hademe olan Kazım'ı, her sabah Kasımpaşa'ya yollayarak tandırda pişmiş yarım kuzu ve sıcak pide getirtiyor ve daha akşam olmadan bu yemeği silip süpürmüş oluyordu. Her Allah'ın günü sayım yapılması gereken bu mahzende Musa Efendi'ye, o adam sendeci hademe Kazım'dan bile fayda yoktu. Çünkü bu hademe 1'den 99'a kadar olan sayıları biliyordu bilmesine ama hangi sayının hangisinden sonra geldiği hususunda bir fikri yoktu. Hal böyle olunca hamamcı Musa Efendi kurşunlu mahzendeki levazımatı saya saya bilge biri oldu çıktı. Bu talihsiz kâdibin az da olsa soluklanıp dinlendiği mekan, Galata'nın Karaköy kapısı civarındaki Balyoz Dağıtan Hanı'na bitişik, Arap imamın kahvehanesiydi. Buranın müdavimleri deniz hakkında inanılması güç hikayeler anlatan, yelken bezinden dikilmiş mintanlar ve çakşırlar giymiş denizcilerle, kalıbı kıyafeti yerinde efendiden kişilerdi. Kahvehanenin deniz tarafındaki kapısının üstünde en az 15-20 kanarya kafesi asılıydı. Bu kuşların içeride yaşamasına olanak yoktu. Çünkü ahalinin sadece kahve içmekle kalmayıp çubuk da tüttürmesi nedeniyle içerideki dumandan bazen göz gözü görmezdi. Pabuçlarını çıkarıp bir ayaklarını da altlarına alarak sedirlere uzanan denizciler ve efendiler, bir yandan kahvelerini höpürdetip kiraz ağacından yapılma çubuklarından tütün içerlerken, bir yandan da birbirlerine alimlik taslayıp akıl sır ermez hikayeler anlatırlardı. Sürekli yanan kahve ocağı ve davlumbaz kapının hemen yanındaydı. Ocağın yanındaki raflarda kahve fincanları ve zarfları özenle dizilmişti. Yüksekçe bir dolapta ise uzunlukları neredeyse iki kol boyu olan tütün çubukları muhafaza edilirdi. Bu kahvehanenin duvarlarına asılan resimler ve yazılar da ilginçti. Tavana yakın bir yerde Ebruli gerdanı ve yanar döner kanatlarıyla Zümrüt Anka kuşunun bir tasviri asılıydı. Onun altında ise pençeleri, dişleri, tırnakları ve dikenleri sivri, pulları ise revnaklı bir ejderha resmi vardı. Ancak Saba Melikesi'nin Hazreti Süleyman'a getirdiği çeyizden, yani yeşil akik kakılmış kırmızı altın hamam taslarından, savatlanmış pırıl pırıl gümüş kupalardan, pırlantalı yeşil altın gerdanlıklardan, sedef süslemeli altın yaldızlı abanoz tepsilerden, sandıklar dolusu safir, topaz, yakut ve yeşimlerden, tam 5 çekmece dolusu elmastan ve hidayete erdiği için erittiği 5 adet altın puttan elde edilen 500 külçe som altından kimse gözlerini alamazdı. Bunun yanındaki resimde Hazreti Nuh'un yaptığı gemi tasvir edilmişti. Fakat resmi yapan nakkaş daha bir görkemli kılmak için olsa gerek, gemiye şu yeni icat Flok, Velena ve Randa yelkenlerini de çizmiş, ayrıca bu gemiye açık lombarlarından dışarı salya edilmiş 41 topu da eklemeyi unutmamıştı. Şahmaran resminin yanında ise cinler anası Şehretün Nar'ın gülen, ağlayan, kızan, coşan, öfkelenen ve daha nice haleti ruhiyeyi yansıtan 37 ayrı suratı vardı. Duvarda bundan başka bir hattat tarafından kaleme alınan, geçim sıkıntısı için Bismillahirrahmanirrahim ve yangına karşı da Allahümme ente duaları asılıydı. Fitilli kandillerden yayılan is tavanı kapkara etmişti. Fakat yükselen tütün dumanından bu tavan pek görünmüyordu. Dahası Arap imamın kahvehanesinde bir berber bile vardı. Bu Ademoğlu sadece kafa kazıyıp kaş yolmaz, aynı zamanda kerpeteniyle diş çekip sülük de vururdu. Duvardaki boy aynası bir yelken beziyle örtülüydü. Çünkü aynaya bakıp üstünü başını düzeltmek isteyenlerin kahveci çırağına 2-3 metelik vermesi gerekirdi. Fakat örtü bir kez açılınca parayı ödeyenin hemen arkasında bir kalabalık peyda olur ve bu bedavacılar da aynada kılık kıyafetlerine oracıkta bir çeki düzen vermiş olurlardı. Bu kahvehanenin müdavimleri arasında kimler yoktu ki? Zindan katibi Çapraz Recep Dede Hazretleri, Masraf katibi Kuzguni Halim Efendi, Vakanüvis Şaşı İkram Efendi, Buhur Mütevellisi Kılbaz Yakup Dede Hazretleri, Yedekçibaşı Maymuni İlyas Baba Hazretleri, Selam Ağası Kekez İsmail Efendi, Müjdecibaşı Kedigöz Abidin Dede Hazretleri, Galatalı Hekim Avram Efendi ve daha nice sima. Kuşçubaşı halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi'nin Ruznamçe Kisedarı Ölü Gözlü Cuma Bey'den naklettikleri doğruysa, Hamamcı Musa Efendi Tezakirül Mücrim'in başlıklı eserini, işte bu kahvehanenin müdavimleri arasında geçen konuşmalardan ilham alarak yazmıştı. Her ne kadar başkaları itiraz etseler de, Galatalı hekim Avram Efendi ve yarenlerince deli marangoz diye anılan Nuh Usta ve Grandi direğine kara sancak çekilmiş Amat adlı kalyon, bu eserin ikinci babında bütün tafsilatıyla anlatılmaktaydı ki ne kadarının doğru olduğunu yalnızca Allah bilir. Eserde Amat adlı kalyonun o uğursuz sefere çıkmasından çok önce Navari'nin kuzeyinde Hisli Baba Tepesi'nin yamacında bir gemici mezarlığı olduğundan söz edilmekteydi. Mezarlık bekçisi Şaşı Mikail'in limandaki serserilere ve denizcilere anlattıklarına bakılırsa, günün birinde her bir mezardan birer meşe fidanı çıkıvermişti. Aylakçısından kalyoncusuna kadar herkes bu masalı okuyan mezarcıya gülüp geçmekteydi. Çünkü alışveriş için 3 ay sonra yine Navarin'e inen Şaşı Mikail, fidanların koskoca birer meşe ağacı oluverdiğini söylemişti. Tam 247 meşe. Dahası kesmek için bu ağaçlara balta ile vurulduğunda acılı bir feryat işitilmekteydi. Bununla birlikte Hisli Baba köyünün gözünü en kan bürümüş adamı olan kasap, tandırda kelle pişirmek için bu ağaçlardan birinin dalını feryatlara aldırmaksızın kesip fırına attığında, bacadan kopkoyu ve kapkara bir duman tütmüş, bu zifir gibi simsiyah dumanı soluyanlar o gece düşlerinde elinde testere ve gönyesi, üst dudağında bulut kadar beyaz bıyığıyla köyün deli marangozunu görmüşlerdi. Tezakirül Mücrim'inde anlatılanlar doğruysa, ölümlülere kendisini diyavol diye tanıtan o mahluk, bir gece deli marangozun kapısını tıklatmış ve ona bir kalyon siparişi vermişti. Bu gemi mezarlıktaki meşelerden yapılacak ve başka hiçbir ağaca balta vurulmayacaktı.